Hoş geldiniz. KPK'dasınız, Vol 6'dasınız. Bu haftayı bir kitaba ayırdık. Önce Durmuş Saatler dükkanını ziyaret edip sonra Gamze Güller'le öykülerin gör dediklerini ve değindiklerini konuşacağız. O halde başlayalım. Okur olmanın, bibliofil olmanın en güzel yanı yazarları ilk kitaplarıyla keşfetmek. O ilk adımdan itibaren iyi bir yazarla tanışmak, sonrasını da onunla birlikte karşı taraftan gözetlemek, gözlemek, birlikte ilerlemek çok keyifli. Gamze Güller de onlardan birisi benim için. İlk kitabı İçimdeki Kalabalık özellikle 3 öyküsü Gel Pisi Pisi Parkta ve Dağların Soluğuyla iyi bir tanışma yaşatmıştı bana. Turkuaz Kitap'tan çıkmış ve kitap biraz kıyıda köşede kalmıştı. 4 yıl sonra ikinci kitap 5. Köşe ile bu kez ilişkileri işlemiş ve küçük hikayelere yazdığı vurucu sonlarla etkilemişti. Dedalus'tan çıkmıştı bu kez kitap ki o dönemin yerli yazar kadrosu da gayet iyiydi Dedalus'ta. Zaten Orhan Kemal Öykü Ödülü ile de taşlanan kitap yeni baskılarında posterlik kapağı da kavuştu. Hani o kitaplıkta sırtı yerine ön yüzü konan, kapağı görünür şekilde konanlardandır o iki kitap. 2015'te Novella'yla, en çok onu sevdiğimle çıka geldi bu kez. İletişim safhalarına geçişine sevinirken kitabı da epey bir sevmiştim. Marazi bir aşk hikayesi anlatırken, ana karakteri ekseninde insanın mekanlarla, eviyle olan ilişkisini düşünmeye ve sorgulamaya çağırıyordu. Modern yapıların getirdiği değişimin insan üzerindeki etkilerini ayna tutuyordu Novella. Yeninin peşinde koşmayanların, eskiyle direnenlerin diliyle sahici ve etkileyiciydi. Hatta yaşam alanlarımız istila altında başlıklı bir yazı da yazmıştım Novella'ya dair ki meraklısı blogda bulup okuyabilir. Gelelim bu yıla. Şubat ayının sonlarında bir mesajla çok sevindim. Gamze Güller yeni kitabını müjdeleyerek okumanızı isterim diyor ve adres istiyordu. Kitaba Ankara Kitap Fuarı'nda kavuşacaktı ve imza günden bir kopya da o bana gelecekti. İmzalı kitap delisi olduğum da takip edenler bilir malumunuz. Kendince keşiften, ilk adımdan son kitaba imzalı kavuşmaya dönüşen yol da çok keyifli gelmişti bana. Sonra her şey değişti. Önce yayın evinin taşınma safhasında dağıtımı ertelendi. Sonra bir anda pandemi patladı. Ve ne fuar kaldı ne kitap. 3 ay süren o bekleyişin sonunda Haziran'da nihayet okura ulaşabildi. Biraz zorlu bir dönemin sonrasında tam çıkacağı dönemde zaman resmen durdu. Kitabı okuyunca zamana da değindiğini görünce böyle bir süreçten geçmesi daha da ilginç oluyor. Muhtemelen hiç kimsenin aklına gelmeyen, yazarın da bu zamana değinirken aklına gelmeyen bir şey. Onu da yaşamış, görmüş olduk. Durmuş Saatler dükkanı 14 öyküden oluşuyor. Döngüyle açılıp zamanın hızıyla kapanıyor ki ilk öyküyü tam da Dark'ın final sezonunu izledikten sonra okuyunca çok ilginç olmuştu. Şaşırdım. Hayatım romandaki hasta ruhlu yazarı sevdim. Cafer ve Nehir'deki masal dokusunu, Belalı Gemi'deki burukluğu, Postmortem'deki yakının körlüğünü sevdim. Hepsinden tek tek bahsetmeme gerek yok aslında. Toplamda zaman, hayatın hızı, saatler, anlar, dayatılanı yaşayanlar, kendini kandıranlar ve hayatı ıskalayanlar üzerine, sıkışmışlık üzerine kafa yoran, sade diliyle bakmamız gereken yerleri gösteren, sorular soran öyküler içeriyor Durmuş Saatler dükkanı. Öyküleri beğenip sevince ve rüyalar ve sözcüklerin büyüsüyle de demlenmiş olduğunu görünce burada böyle değinmekle kalmasın diye düşündüm. konuşalım istedim. O da sağ olsun kırmadı ki müteşekkirim. Böylece kitaba ayırmış olduk bölümü. Sorular zaten öykülerin içinden çıktı. Uzaktan uzağa yapılmış iki kaydın birleşimi gibi görünse de edebiyatla başlayan dostluklar uzun sürer cümlesini de hatırlatarak. Öyle bir güzellik oldu, keyifli oldu. Umarım siz de dinlerken o masaya bir sandalyeyi çekip yanımıza oturmuş gibi hissedersiniz kendinizi. Umarım keyif alırsınız diyerek, kitabı da ıskalamayın diyerek söyleşiye geçebiliriz.
Sözcükler ne zaman kaybolmaya başladı? Önce tınlarını yitirir gibi oldular. Ardından renklerini. Arada bir yerde dokularını kaybettiler. Kağıt üzerinde başka, zihnindeki boşlukta başka. Nasıl oluyor da bir sözcük izini kaybettirebiliyor aklında? Yazdığında var, düşündüğünde yok.
Sözcüklerin büyüsü var. Doğru zamanda, doğru söylediğimde bir şeyler değişiyor cümlesinden hareketle başlayarak sormak isterim. O büyüyle ne zaman tanıştınız? Okuma aşkıyla mı?
Sözcüklerin büyüsüyle okumaktan önce anlatarak tanıştım sanırım. Çok hayalperest bir çocuktum. Çok konuşurdum. Durmadan hikayeler anlatırdım. Üstelik bunların bazılarının kendi başımdan geçtiğini de iddia ederdim. Yalancılıkla da çok suçlandım bu yüzden. Masalları çok seviyordum. Hem masal anlatmayı seviyordum, hem masallar dinlemeyi seviyordum. Anneannem çok iyi bir masal anlatıcısıydı. Öyle ki işte beni koynuna yatırırdı. Akşamları uyumadan evvel durmadan peri masalları anlatırdı bana. Daha çok işte padişahın kızı, şehzadeler vesaire. Tüm çocukların, belki kız çocuklarının hoşuna gidecek hikayeler. Bir süre sonra bunların bazılarını aslında anlatırken uydurduğunu fark ettim. Tabii hangilerini uydurduğunu bilmiyordum. O zaman anlayamıyordum ama bunun hiç fark etmediğini, yani önemli olmadığının da idrakine vardım. Yani uydursa da uydurmasa da önemli olan, keyifli olan o hikayeleri dinlemekti benim için. Ve daha sonra o sözcüklerin büyüsüyle bunu başarabildiğini anladım. Sözcükler benim de hayatımı değiştirmeye başlamıştı. Güzel bir şeydi. Anlatırken insanları bir şeylere ikna etmeye çalışmak, o büyünün farkına varmak, dünyayı değiştirebilmek sözcüklerle ve o anda bulunduğum yerden başka bir yerde olabilmek olağanüstüydü. Bununla tanışınca bir çocuk olarak vazgeçmem mümkün olmadı. Hayat kolaylaştı benim için. Çünkü doğru sözcükleri kullanmaya başladığım zaman yaptığım yaramazlıklar için daha kolay özür dileyebiliyordum mesela. Çok arkadaş edinebiliyordum. Onları istediğim oyunlara dahil edebiliyordum. Oyunlar kurabiliyordum. Tahmin edersiniz bunlar hani bir çocuk için çok kolaylık sağlayıcı şeyler çocukluk dönemi için. Ama ne zaman okuma yazmayı öğrendim, okumayla birlikte bu sefer kitapların o olağanüstü dünyasıyla tanıştım. Okumaya başladığım zaman bu sefer sözcükler farklı bir şekilde hayatıma girdi. Başka dünyalar kurulmaya başladı o kağıdın üstünde. Çok büyüleyiciydi. Durmadan okuyordum. Okudukça da okumaya olan açlığım artıyordu. Çünkü daha çok okumak istiyordum. Hatta bilmiyorum başka çocukların başına geliyor mudur ama okumayı seven çocuklar belki karşılaşıyorlardır bu durumla. Lütfen daha az oku derdi ailem. Çünkü o zaman malum kitaplar pahalı, çok ulaşılabilir değil. Haftada iki kitap alabiliyordum ki bu büyük bir lükstü bizim için. Bu iki kitabı da eve hemen döner dönmez kitapçıdan dönerdik. Ben hemen okumaya başlamak isterdim. Annem beni durdururdu. Hemen okumaya başlama, çabucak okuyorsun, bitiriyorsun diye. Böylece okumayla tanıştım. Ve işte bu okuma aşkı o büyüyü daha da büyüttü benim gözümde. Daha da anlamlı hale getirdi.
Peki bu büyü ne zaman, nasıl dönüştü yazma aşkına?
İlkokulun ya birinci ya ikinci sınıfıydı. Tam hatırlayamıyorum ama bir gün annem okula gelmiş öğretmenimle konuşmak için. Evde çok yalan söylediğimi, okulda da böyle olup olmadığımı sormuş ona. Çok şanslıyım. Gerçekten şahane bir öğretmenim vardı. Cidden akıllı, yol gösterici, olağanüstü bir öğretmendi. Anneme benim yalancı olmadığımı, hayal gücü kuvvetli bir çocuk olduğumu çok güzel anlatmış. Ve demiş ki bunu engellemeyin, teşvik edin. Ve hayallerimi anlatabilmem için yazabileceğimi öğretti bana. Bana bir defter hediye etti. Ve bu aklımdan geçenleri, işte uydurduğum tüm bu hikayeleri buralara not edebileceğimi, sonra da arkadaşlarımı okuyabileceğimi hatta söyledi. Bu tavsiye benim hayatımı değiştirdi. Çünkü artık yalnızca okuduklarımla sınırlı değildim. Kendim de yazarak yepyeni dünyalar kurabilmeye başlamıştım. Ben de yazmaya başladım. Durmadan yazmaya başladım. İşte neler yazıyordum, gördüklerimden, duyduklarımdan, dinlediklerimden dönüştürerek öyküler yazıyordum. Şiirler yazıyordum bütün çocuklar gibi. Hatta bu şiir yazma konusunun da şöyle enteresan bir hikayesi var. İlk yayınlanan eserim diyeyim, o zaman için çok gurur vericiydi benim için. Milliyet Çocuk Dergisi'nde bir şiirdi. Annem benden habersiz göndermiş bu dergiye. O kadar gururlanmış, o kadar sevinmiştim ki tarif etmem mümkün değil. Yani bir daha yayınlanan hiçbir şeyde herhalde o coşkuyu yaşamamışımdır ilerleyen yıllarda. Bunun dışında sevdiğim dizilere, onlarla yetinemeyip yeni bölümler yazıyordum. Anneme, babama, arkadaşlarıma doğum günlerinde ya da özel günlerinde öyküler yazıp hediye ediyordum. Hatta sınavlarda çok az şey bilerek çok güzel yanıtlar verebiliyordum bazı sorulara. Azıcık bilgimle destanlar yazıyordum. Bu da çok büyük bir avantajdı. Yazmak bir çeşit ihtiyaca dönüştü zaman içinde benle. Okuldan dönüyordum, işte çantamı bir kenara koyuyordum. Hemen bir defter çıkartıyordum ve o gün ne olduğu, ne bittiyse ya da aklıma neler takıldıysa onları yazmaya başlıyordum. Tuhaf bir ihtiyaç, yani dindirmek için muhakkak yazmam gereken bir ihtiyaçtı. Bu böyle acıkmak gibi, susamak gibi belki tarif edilebilir. Üstelik yazarken de bazı sözcüklerin yan yana geldiklerinde bir şeyleri değiştirebileceğini keşfetmiştim. Bu da sanırım sözcüklerin müziğiyle, sesiyle ilgili. Sözcüklerin sesini duymaya başladığım zaman budur. Artık sadece yazmıyordum da yazarken onların müziğini de dinleyebiliyordum. Çünkü bir araya geldiklerinde böyle enteresan bir senfoni gibi bir dünya yarattıklarını fark etmiştim. Ve o saatten sonra hem yazmak hem de okumak çok daha başka bir şeye dönüştü benim için ve bırakamayacağım bir alışkanlığa dönüştü. O günden bugüne dek de hep yazmaya devam ettim, hep yazdım.
Rüyalar da gerçek hayattaki ayrıntılardan oluşur cümlesinden hareketle sormak isterim. Neyin rüyasını görüyordunuz o ilk yazdıklarınızdan, ilk kitaba, içimdeki kalabalığa dek?
Benim rüyam yazar olmaktı. 9 yaşımda teyzem bana bir günlük hediye etti. Bu günlüğün daha ilk sayfalarından itibaren hemen hemen her gün ben yazar olacağım diye oraya yazmışım. Hala durur bu defterler. Okulda tüm öğretmenlerim, arkadaşlarım Gamze yazar olacak derlerdi. Bütün hayalim yazar olmaktı. Yazar olacaktım. İşte kitaplarım çok satacaktı, çok okunacaktı. Şiirler yazıyordum demin bahsettiğim gibi. Hatta o şiirlerden bazıları okuma kitaplarına, okullarda bize okutulan Türkçe kitaplarına girecekti. Benim bir erkek kardeşim var, benden 4 yaş küçük. O arkamdan geliyordu, aynı okulda okuyorduk. Hatta ben şöyle hayal ediyordum, okulda o kitaplar okunacak, benim şiirime denk gelecek ve eve gelip anlayamadığı yerleri burada şair ne demek istemiş diye hani bize sorarlardı ya, onu dönüp bana burada ne demek istemiştin diye bana soracaktı. Kapaklar tasarlıyordum kendi yazdığım hikayelere veya işte defterlerden kopartıp yazdığım romanlara. Böyle 2 roman var ilkokulda kaleme aldığım. Bunlara o ara hayran olduğum yayın evlerinin logolarını çiziyordum kapaklarına. Sürekli hayaller kuruyordum, yani durmadan hayal kuruyordum. Ama gelin görün ki yazar olmadım da büyüyünce mimar oldum. Benim büyüdüğüm yıllarda, geliştiğim yıllarda yazarlık bir meslek olarak çok da kabul edilebilecek bir şey değildi. Bugün de aslında yazarlığı bir meslek olarak çok fazla gören yok, farkındasınızdır. Hani ne iş yapıyorsun dendiğinde yazarım yanıtı pek bir şey ifade etmiyor kimseye. Ama o günlerde daha da zordu. Bu tür şeyler biliyorsunuz hep bir hobi olarak görülüyordu. Önce bir altın bilezik sahibi ol, bir meslek sahibi ol, ondan sonra istersen yazarsın da diye telkin ediliyordu bana. Ben de öyle yaptım aslına bakarsanız. Sadece kendim için yazmaya devam ettim. En son üniversite yıllarında mizah dergilerine bazı öyküler yazıyordum. Ondan itibaren hiçbir yerde hiçbir şey yayınlatmadan sadece kendim için yazmaya, kendi defterlerime yazmaya devam ettim. Ardından çok yoğun bir çalışma hayatım oldu benim. Kolay bir yol değildi. İnşaat işi yapıyordum. İnşaat işinde de hani böyle bir büroda oturup rahat rahat bilgisayar başında çalışmak gibi değildi. Sürekli yurt dışı seyahatlerim vardı. İşte şantiyelerde vakit geçiriyordum ve başka ülkelerde yaşıyordum hatta. Ve bütün bunlar olup biterken bu yoğun temponun içinde en sevdiğim şeyin kaybolduğunu fark ettim. Yani en sevdiğim şey sanki elimden kayıp gidiyordu. Bu hisse kapıldım. Aslında ben yazmak istiyordum. Sadece yazmak istiyordum. Ve yazdıklarımı paylaşmak da istiyordum başkalarıyla. Ve tam da çocukken hayalini kurduğum gibi o hayal ettiğim logolarla bir kitabın üstünde adımı görmek istiyordum. Ve günlerden bir gün her şeyi göze alarak hayatımı değiştirmeye karar verdim. Şimdi bu çok zor oldu. Çünkü hem bir nevi sahip olduğum mesleği yavaşlatmak, hafifletmek ve hiç bilmediğim bir alanda sıfırdan bir şeylere başlamak kolay olmadı. Önce UMAK'ta yaratıcı yazarlık derslerine, yazarlık derslerine katıldım, atölyelere. Burada biraz hani bu işi yapıp yapamadığımı görmek istedim, bana birileri yol göstersin istedim. Çünkü yazmak kafamdaki tek kaçış planıydı ve acaba boşuna mı hevesleniyordum? Aslında böyle bir yol yok muydu benim için? Bilmem lazımdı. Çok tepki aldım. Hem ailemden, hem çevremden, hem iş çevremden de. İşte dediler ki bana bir heves uğruna mesleğini çöpe atıyorsun. Aç kalacaksın, sürüneceksin. Sonra bu günleri çok ararsın. İşte hep vardır ya bu tür tavsiyeler. Musluk akarken testiyi doldurmak gerekir vesaire vesaire. Hepsine kulaklarımı tıkadım. Çünkü denemek istiyordum. Dergilere öyküler gönderdim. Yayınlanmaya başladı bir süre sonra. Arkasından ufak tefek yarışmalarda dereceler aldım, ödüller aldım. Kolay olmadı ama sonunda oldu. Ve işte bu küçüklük rüyam, içimdeki kalabalık öykü kitabıyla nihayete erdi. Ve bu işi bundan sonra da yapabileceğime inandırdı beni. Bu bir ciddi bir yol değişikliğiydi ve ileri yaşta yapılmış bir yol değişikliğiydi. Fakat pişman olmadım. İyi ki de pişman olmadım. Bugün artık mimarlık yapmıyorum. Yakın zamana kadar aslına bakarsanız danışmanlık vesaire gibi işler yaptım ama artık tamamen okuyarak, yazarak geçiriyorum hayatımı. Bu şans mı bilmiyorum. Çok uğraştım bunun için. Umarım da hiç pişman olmam bu kararımdan.
5 yıllardan sonra yeniden öykü. Durmuş Saatler dükkanının fitilini ne ateşledi? İlk öyküden tamamlanışa süreçten bahseder misiniz?
Evet, 5 yıl sonra yine öykülerle geri döndüm. Aradaki süre biraz uzun, 5 yıl çok uzun gibi gözüküyor. Ama şöyle bir tesellim var. Aslında yayın evinde de kitap 1 yıl sıra bekledi. Bu ekonomik kriz, kağıt krizi sonrası basılan kitap sayısı azaldı biliyorsunuz. O yüzden çok beklememiz gerekiyor artık. Şimdi öykü benim için çok özel bir tür. Ben öykü yazarak başladım ve öykü yazarak da devam etmek istiyorum. Araya başka anlatılar girse de öykü kalıplarından çok fazla uzaklaşamıyorum. Çünkü o sadeliği, o yoğun etkiyi, yalınlığı, kısalığı seviyorum ben. Bu kitaba doğru gelirken de, Durmuş Saatler Dükkanı'na doğru gelirken de yine zaten öyküler yazmaya devam ediyordum. Fakat bu arada şöyle bir ilginç hikaye var bunun altında, bu kitapta. Üniversite yıllarında çok korku filmleri izliyordum, gerilim filmleri izliyordum ve kitapları okuyordum. Hala da bu filmleri severim. Çok severek izlerim korku filmlerini. Durmadan da böyle öyküler yazmaya çalışıyordum. Yani kafamda böyle karanlık bir şeyler vardı. Bunları kaleme almaya çalışıyordum. Ben yanımda sürekli defterler taşırım. Eski bir alışkanlık. O zaman da öyleydi. İşte okulda da yanımda bu defterlerden biri var ve bu öyküleri yazıyorum, notlarımı yazıyorum. Bir gün arkadaşlarımın da dikkatini çekti bu. Yazdıklarımı okumak istediler. Kabul ettim. Ve o günden itibaren bu defter elden ele gezmeye başladı. Ben bir öykü yazıyorum. Bittiğinde defter her akşam farklı bir arkadaşta kalıyor. Ve bunları okuyup altına yorumlar yazmaya başladılar. Bu bahsettiğim yıllar 80'lerin sonu, 90'ların başı, işte 89, 90, 91 yılları. Henüz sosyal medya yok. Bırakın sosyal medyayı, internet diye bir şeyden haberimiz bile yok. Ve bu defter o yılların sosyal medyası oldu bizim için bir bakıma. İşte okuyanlar altına yorumlar yazıyor, yanıtlar yazıyorlar, birbirlerine göndermeler yapıyorlar, beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Bana küçük mektuplar yazıyorlar, ben onlara yanıtlar yazıyorum. Çok enteresan bir böyle derleme haline geldi bu defter. Elden ele gezen bir derleme. İşte bu defterde birçok karanlık öykü fikri vardı o zaman ama ham halde tabii bunlar. Ben yıllar sonra bu kitabın öykülerini yazmaya başladığımda yine benzer şeyler düşündüğümü, benzer şeyler anlatma derdine düştüğümü fark ettim. Ve bu defteri buldum, çıkardım. Hani bu defter, sürekli defterlerden bahsediyorum. Ben de bunlardan belki 50 tane var bu arada. Çocukluğumdan beri durmadan yazdığım, not aldığım, her şey defterim ismini verdiğim defterler var. O yüzden benim için defterler çok kıymetli. Şimdi bu defteri bulup çıkarttığımda oradaki bazı fikirleri oturup yeniden yazabileceğimi gördüm. Bu da çok ilginç bir deneyim oldu benim için. Ta o yıllarda, yani o genç yaşımda, neredeyse işte 20 yaşımda yazdığım şeylerle bu yaşımda, bugünkü aklımla yeniden karşılaşmak kendimi temize çekmek gibi oldu. Çok başka şeylere dönüştü bu öyküler ama gençliğimden fikir almış oldum bir anlamda. Bu da çok ilginç bir deneyim. Bu kitabın içindeki 4 öykü bu defterden çıktı. Dediğim gibi bu defterler çok, hala da bu defterde daha da öykü fikirleri var. Belki bundan sonraki kitaplarda, bilmiyorum, kullanabilirim bunları da, yeniden yazmayı göze alabilirim. Toplamda bu öykülerin birkaçı hariç hepsini yakın zamanda yazdım, son yıllarda yazdım. Biraz böyle gotik, karanlık, fantastik anlatım biçimleri vardı kafamın içinde. Beni aslında tetikleyen bunlar oldu. Ve bazı dertler vardı kafamda, işte zamanla ilgili, rüya ve gerçeklikle ilgili beni cezbeden bir takım meseleler vardı. Ve öykülerin iyi kötü aynı yola gittiğini fark ettim. Bu nedenle aslında, hani bakarsanız, kitabın tamamında bir temasal bütünlük yok ya da birbirini tamamlayan öykülerden oluşmuyor ama benzer bir benzer dertlere işaret eden ya da benzer dertleri sorgulayan bir öyküler toplamı çıktı ortaya. Yine bundan başka yıllar önce başka bir deftere yine bu sefer başka bir fikir kaleme almıştım. Bu da döngüsel sarmal bir şeylerle yazmak, ilgili bir şeyler yazmakla ilgili fikrimdi. Bu mümkün olur mu? Bunu başarabilir miyim? Tamamen sarmal bir hikaye yaratılabilir mi gibi bir şeyler karalamıştım. Biraz da bunu denemek istedim bu kitapta. Bütün bunların ışığında aslında temeldeki derdim sıkışmışlıktı. Yani zamana sıkışmışlık, rüya ve gerçekliğe sıkışmışlık, yaşadığımız hayatın içindeki gerçekle veya hayalle bağımızın ne kadar kuvvetli olup olmadığı ile ilgili bir takım dertlerim vardı. Kitaba dahil olan son öykü Akşamları Işığı Yanan Evler, bu uzun bekleme süresinde yazıldı. Beklemesek belki bu öykü de olmayacaktı. Yine zamanın, yani zamandan bahseden bir kitabın zamanla bağını belki kuvvetlendiren veya altını çizen öykülerden biri oldu bu da benim için.
Öyküden sormak isterim. İnsan kendi kendini kandırabilir mi? Kendi ulaşamayacağı kadar gizli köşeleri var mıdır aklının?
İnsan kendini kandırabilir mi? Kandıramaz ama sanırım kandırdığını zannedebilir. Şimdi biz bazen bir şeylerin üstünü örterek onlar yokmuş gibi yaşayıp gidiyoruz. Hayatta kalmanın yolu olarak görüyoruz belki bunu. Ve sürekli bir şeylerle oyalanarak öteliyoruz. Yani kendimizle gerçekleşmeyi öteliyoruz. Belki bundan korktuğumuz için. Hepimizin içinde derinlerde bir karanlık var. Ve biz bu karanlıkla önünde sonunda aslında karşılaşmak ve hesaplaşmak zorundayız diye düşünüyorum. Ve bunu ne kadar çabuk yaparsak o kadar çabuk bunu aşıp işte hayatı, dünyayı, insanları anlamaya, daha iyi anlamaya ya da daha iyi duymaya başlayabiliriz. Ama biz ne yapıyoruz? Çoğunlukla bunu duymamak için ne kendimizi işte ne iç sesimizi duymayalım diye hep bizi oyalayacak bir takım dış faktörlerle hayatımızı geçiştiriyoruz. İşte ne yapıyoruz? Eve geliyoruz, hemen televizyonu açıyoruz ki bir ses olsun. Kendi kafa sesimizi duymayalım. İşte internete giriyoruz, orada oyalanıyoruz. İşte dışarı çıkıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Hatta ne yapıyoruz? İşte çok sorgulayan zihinleri dindirebilmek için ilaç kullanıyoruz. Şimdi bütün bunlar olup biterken içeride bir çirkinlik var aslında. Hepimizin içinde iyi ile kötü yan yana duruyor. Bu çirkinliği de yok sayıyoruz. Ve kendimizi masum olduğumuza, haklı olduğumuza ve çok iyi insanlar olduğumuza inandırıyoruz. Kendimizle yaşamaya devam etmenin yolunun belki sadece bu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu noktada insan kendini kandırdığını düşünebilir, evet. Kendi aklınla oynadığını ve ona galip geldiğini de zannedebilir. Ama görmezden gelmek bu karanlığı yok etmiyor. Aslında aklın bütün o gizli köşeleri keşfe açık. Er ya da geç bir şeyler ortaya dökülecek. Biz sadece bunu öteleyerek kendimize kötülük yapıyoruz belki de. Bilmiyorum, tuhaf bir konu. Yani bu kendini kandırma meselesi benim sık sık üzerinde durduğum, düşündüğüm konulardan biri. Bazı şeyleri zamanında yaşamak ve zamanında onlarla hesaplaşmak gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Son öyküde geçen zaman ışık gibidir, tutamazsınız ama hayallerinizi geri getirir cümlesini de anarak kitaptaki zaman algısını sormak istiyorum. Hayatın hızlandığı bir şikayet mi, bir tespit mi ve ne yapmalı bu hız konusunda?
Şimdi modern zamanların en önemli şikayetlerinden biri zamanın hızlanmış olması. İşte her şey çok hızlı, ona yetişemiyoruz, buna yetişemiyoruz falan filan. Halbuki aslında zaman hızlanmıyor, biz hızlandık. Biz ona buna yetişmeye çalışıyoruz, biz koşturuyoruz. Bu telaş, endişe, kaygı bizden kaynaklı. Ve bütün bunlar olup biterken büyük bir gaile bu. Bunun içinde durup düşünecek, işte neyin ne olduğunu kavrayacak boşluklar kendimize yaratamıyoruz bir türlü. Elbette hayatı yavaşlatmak mümkün değil. Çünkü bir dönen bir çark bu ve hızlı dönen bir çark. Ve düşmemek için biz onun dişlilerine asılmış, onunla birlikte dönüyoruz. Fakat belki şunu yapabiliriz. Bunun farkına varabiliriz. Yani bu kadar hızlı döndüğümüzün, kendimizin farkına varmak, kendi ne istediğimizi gerçekten bulmakla ilgili bir şeyler yapmamız mümkün olabilir. Şimdi ben kitapta da işte bu Durmuş Saatler Dükkanı öyküsünde anların öneminden bahsediyorum. İşte belki bu anlara biraz tutunabilmek gerek. Çünkü gerçekte ihtiyacımız olmayan bir sürü şey için hayatımızı sürekli çalışarak, sürekli çabalayarak ve koşarak geçiriyoruz. Neyi sevip neyi sevmediğimizi ya da neye gerçekten ihtiyacımız olup olmadığının bile farkında değiliz. Çünkü buna vakit ayırmıyoruz. Pek çok insanın hobisi bile yok, biliyorsunuz. Sadece işte meslekleri var ve bu mesleklerde daha iyi, daha da iyi olmak ve daha çok, daha da çok para kazanmak için çalışıp duruyorlar. Hepimiz böyleyiz aslında bir anlamda. Ama bir yerde durup biz ne yapıyoruz demeyi bilmek lazım. Çünkü ben zamanın doğrusaldan ziyade döngüsel olduğunu düşünürüm hep. Bu hissiyatla yaşarım. Geçmişle, şimdiyle ve gelecekle bir bağ kurabilerek aslında hayata tamamen sirayet etmenin mümkün olduğunu düşünürüm. Belki de bunun için işte anlara tutunmak lazım.
Peki uyku ölümün kardeşi midir hayat bu kadar hızlanmışken?
Uyku, evet, bir nevi ölümün kardeşi. Ne olduğunu bilmiyoruz biz uyurken. Vücut bize diyor ki duracaksın, dinleneceksin ve ne kadar direnirsek direnelim sonunda hepimiz uyuyoruz. Hayat hızlıymış, yapacak bir şeyler varmış, ne kadar dayanabiliyoruz uykusuzluğa, sonunda teslim oluyoruz. Üstelik çok araştırılıyor malum bu konu, bu uyku meselesi ve buna rağmen, bunca yapılmış araştırmaya rağmen hala bilinmezliğini de koruyor bu uyku süresi. Neler oluyor tam olarak o anda, neler görüyoruz, neler yaşıyoruz çok da belli değil. Bu yüzden belki eski çağlardan beri ölüme en yakın olan şey olarak adlandırılıyor, hep öyle düşünülüyor uyku. Çünkü orada da aynı bilinmezlik var, hayattan kopma hali var fakat tek farkı sabahları uyanarak gözümüzü açma şansımız var uykudan sonra, şanslıysak eğer. Tabii işin bir de rüyalar boyutu var. Rüyalar enteresan, rüyalar üzerine de çok düşünürüm ben. Kendi rüyalarımı da takip ederim. Anlamlarını, sembollerini çözmeye gayret ederim. Bilinçaltının bilinç üstüne tam anlamıyla galip geldiği yegane süre aslında rüyalar, rüya gördüğümüz anlar. İşte demin belki konuştuğumuz bu aklın bilinmez köşelerinin keşfi de bu rüyalarda en çok ortaya çıkıyor. Gündüz bir sürü şey oluyor bitiyor. Her anı yakalamamız mümkün değil. Hayat hızlı. Fark edemediğimiz bir sürü şeyi aslında zihne biz istiflemiş oluyoruz. Ve bunlar uykuda, rüyalarda ortaya çıkabiliyor. Ama tabii olduğu gibi mi ortaya çıkıyor? Hayır. Zihin bir yandan da dönüştürüyor bunları. Yani duygularla pekiştiriyor. Sadece anlamlı anılar olarak kaydetmiyor da işte umutlarla, korkularla, heyecanlarla, beklentilerle harmanlayarak kurguluyor. Bilmiyoruz tabii ölüm nedir, nasıldır bilen yok ama uyku kadar keyifliyse çok da kötü bir şey olmasa gerek.
Akşamları ışığı yanan evler öyküsünde bir şekilde kendi seçimlerimizin sonuçlarını yaşarız cümlesine karşılık palavra. Kendini kandırmak yalnızca sana dayatılanı yaşıyorsun cevabı geliyor. Hangisi?
Hayatta durmadan seçimler yapıyoruz evet. Ama bu seçimleri yaparken özgür irademizle mi yapıyoruz? Yoksa bize bir şeyler empoze ediliyor da biz bu kararları ona göre mi veriyoruz? Bu belirsiz. Şimdi doğru diye öğretilen bir takım şeyler var bize. Ailemizin öğrettikleri, okulun öğrettikleri, toplumun öğrettikleri ya da çağın öğrettikleri. Ve biz farkında olmadan ister istemez bu doğrulara meylediyoruz. Ve sonrasında bir mutsuzluk, işte ne bileyim bir hayal kırıklığı yaşıyorsak bunu da şu şekilde kendimizi teselli etmek gerekiyor. Bundan sonra kendimizden saklamak gerekiyor. Ve işte bu bugünün gene önemli bir mottosu, bunu ben seçtim. Hepimiz hayatta seçimlerimizin karşılığını yaşarız vesaire. Bu teselliye ihtiyacımız var. Şimdi tabii ki hepimiz iyisiyle kötüsüyle kendi yaptığımız seçimlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Doğru. Ama bunu seçen gerçekten biz miyiz? Bir üst akıl tarafından yönlendiriliyor muyuz? Asla emin olamıyoruz. Ve üstelik bunun farkına varmak bile bir seçim yaparken etkiliyor bize. Ben bazen sorarım kendi kendime. Şimdi gerçekten istediğim hayatı mı yaşıyorum? Bunu ben seçtim dediğim şey benim hayatım mı? Yoksa toplumun bana iyi hayat dediği şey mi? Öyleyse bir sonraki karar aşamasına geldiğimde toplumun bana dayattığı şeyden uzaklaşarak mı doğruyu bulurum kendim için? Özgür irademi o zaman mı kullanabiliyor olurum? Yoksa aslında toplum da beni böyle yapmaya mı itiyor ya da işte kader denen şey beni buna mı sürüklüyor? Ya müthiş zor bir ikilemden bahsediyorum. Şimdi bütün bunların belki içinden çıkmak için insanın önce kendi gerçeğine ulaşması gerekiyor. Diğer türlü kendinizle ilgili gerçek bir bilince, kendinizle ilgili bir olmuşluk hissine, gerçeklik hissine sahip değilseniz size durmadan bir o yana bir diğer yana çekiştirip duran günün yükselen değerlerinden, sığ değerlerinden birine yaklaştıran bir sistemin içinde kalıyorsunuz ve bunu kendiniz seçtiğinizi zannediyorsunuz. O yüzden bunun içinden çıkmanın yolu sanırım zihni temizleyebilmekten geçiyor. Ama tabii ki çok zor bir şeyden bahsediyorum. Yani iyi ve kötü kavramı arasındaki bu muğlaklık gibi bu seçimlerin ve kararların bizim olup olmayışı da yine karmaşık bir konu bence.
Yine aynı öyküde kendi hayatımız dışındaki hayatlar daha cazip görünürdü bana diyor karakter. Ben de o cümleyi okuduğumda sordum. Yazarlar için de böyle midir?
Bu güzel bir soru. Ben diğer yazarları tabii tam anlamıyla bilemem ama benim için kesinlikle benim hayatım dışındaki bütün hayatlar daha cazip. Zaten öyle olmasaydı ben herhalde olmayanı anlatmak için, işte hayal etmek için, oldurmaya çalışmak için bu kadar uğraşıp durmazdım. Çoğu yazarın da farklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bize yazmak için sürekli dürten bir şey var. İşte bir memnuniyetsizlik var, bir huzursuzluk, bir rahatsızlık var. Nerede olursak olalım bir hissiyat var, işte eksiğim, yabancıyım, bir olmadı bu, başka bir hayat mı benim peşimde olduğum vesaire. Yazmak da bununla hesaplaşmak belki. Ben sürekli bunu hissederim. Hep neredeysem, farklı bir yerde olsam daha iyi olacakmışım gibi. İşte bu ülke olabilir, mekan olabilir, şehir olabilir, başka bir insan olmak bile olabilir bu, başka biri olmak bile olabilir. O yüzden sürekli bunun peşine düşüyorum galiba yazarken. Üstelik bir de yaşarken tek bir hayatınız var. Ne kadar değiştirmeye çabalarsanız çabalayın, iyi kötü aynı rayda giden bir hayat bu. Ama yazarken yüzlerce hayata sahipsiniz. Bu da tabii çok cazip. Bu yüzden de yazıyoruz galiba.
Kitabın çıkış süreci zorluydu. Şubat sonundaki heyecanınızı anımsıyorum. Mart'ta elimize alacağımız kitap, önce dağıtım krizi, sonra pandemi derken mecburi bir bekleyişle zaman uzadı. Haziran'da ulaşabildi. Benzeri pek olmayacaktır. O 3 ay nasıl geçti o dönem?
Evet, çok zor bir dönemden geçtik. Hepimiz için çok zor oldu. Kitap da zor bir dönemden geçti. Mart ayında basılmasına rağmen işte önce kitap fuarına yetişecekti, yetişmedi. Arkasından depoda kaldı, dağıtımı yapılamadı. Hoş yapılsa da satılamayacaktı zaten bu pandemi sürecinde. Tam da adı gibi saatlerin durduğu bir döneme denk geldi. Tuhaf bir tesadüf yaşadık. Şimdi tabii çok stresli ve endişeli günler geçirdik, aylar geçirdik. Aslında hiçbir şey de sakinlemiş sayılmaz çok fazla. Ben stresli ve endişeli zamanlarda dinlenebilmek için veyahut da işte kendime gelebilmek için çalışırım. Ancak çalışarak başa çıkıyorum ben bununla. Bu yüzden de bu dönemi de çok çalışarak geçirdim. Yoksa dayanmak çok zor olurdu benim için. Biliyorsunuzdur, atölyeler yapıyorum. Yazar adayları için çalışma gruplarım var, kitap atölyelerim var, romanlar anlatıyorum. Bunların hepsini online'a taşıdık. Ve okuma ve yazmanın herkese iyi geldiğini gördüm ben bu süreçte. Hani bana iyi geldiği kadar başkalarına da bir teselli oldu. Güzel şeyler paylaştık. Yani o atölyelerde hem yazmakla okumakla ilgili, tabii edebiyatla ilgili asıl derdimiz edebiyat, onunla ilgili çalıştık ama bir taraftan da endişelerimizi de paylaştık. İşte korkularımızı paylaştık. Umutsuzluklarımızı paylaştık. Bunları paylaşmak da bize iyi geldi. O yüzden bu süreci atlatmamıza yardım etti. Ben bir taraftan da çok okudum, çok film ve çok dizi izledim kafamı dağıtabilmek için. Tabii işte o endişeden ne kadar kurtulabildimse. Şimdi yaz dönemi, her şey biraz hafifledi, atölyeler sakinledi. Ben de yeniden yoğun olarak yazmaya başladım. Çünkü kurgu her koşulda kurtarıcı benim için. Yani her türlü zorluğun üstesinden gelebilmek için işte belki... Ne bileyim, hayatın yavanlığının, sıkıcılığının, çirkinliğinin üstesinden gelebilmek için hep kurguya koştum ben. Şimdi de öyle oldu. Diğer türlü çok zor olurdu dayanmak.
Son olarak podcast'in içeriğinde sık andığımız başlıklardan birer örnek isteyeceğim. Bir film, bir dizi, bir kitap ve bir albüm tavsiyesiyle noktayı koyalım.
Son zamanlarda seyrettiğim iyi filmlerden biri 1962 yapımı Harakiri. Yönetmeni Masaki Kobayashi. Siyah beyaz bir filmdi bu. Samurayların bu meşhur Harakiri'si üzerinden çoklu bir anlatımı var. Ve Japonların iyi hikaye anlatıcılığını gösteren enteresan bir film. Ben beğenerek izledim. Tavsiye ederim. Seveceğinizi düşünüyorum. Yine dizi olarak da geçen yıllarda izlemiş olmama rağmen hala unutamadığım ve mutlaka izlenmesi gerek diye düşündüğüm dizilerden biri Tepedeki Ev. Hem korku gerilim ögelerini çok iyi kullanıyor bu yapım, hem de kurgu bakımından dikkat çekici. Az önce bahsetmiştim, ben korku gerilim türünde şeyleri çok beğeniyorum, kurguları çok beğeniyorum. En son okuduklarımdan Faruk Duman'ın Sus Barbatus romanını da tavsiye edebilirim. Dilini, yapısını ve anlattıklarını ben çok beğendim. Gerçekten okunmaya değer olduğunu düşünüyorum. Ve devam kitabını da merakla bekliyorum şimdiden. Müzik konusu enteresan benim için. Ben eskiden müzikle yazardım. Artık sessizlikte çalışabiliyorum. Ama bazen dinlendirici olması için yazarken veya işte notlar alırken piyano için yazılmış eserleri dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü kafam dağılmıyor ve belli bir tempoda ilerliyorsa eğer yazmak için itici bir güç de getirebiliyor. Benim gibi böyle kafasının dağılmasından korkanlara Yurima'nın River Flows in You albümünü tavsiye edebilirim. Seveceklerdir diye düşünüyorum. Ama çok sevdiğim bir albümü de es geçemeyeceğim şimdi siz bunu sorunca. The Beach, aynı isimli filmin soundtrack albümü. Filmi izlemişsinizdir mutlaka. Ben filmini de çok severim. O da sevdiğim albümlerden biri. Özellikle yolculuklar sırasında bana çok iyi gelen parçalar var içinde ve ilham verici geliyor bana. Hep beni tetikler, bir şeyler yaratmak için beni tetikleyen müziklerle dolu.
Sana anlatmaya çalışsam anlar mıydın bilmiyorum. İnsanları, yüzlerinde yansımamı kaybedişimi, onlar içimde çoğaldıkça yok olduğumu, korku içinde girip çıktığım evleri, geceleri yumruklanan kapıyı duymamak için kulaklıklarımı hiç çıkarmadığımı, dükkanların kokusunu, o derme çatma tezgahları, askılardan bana bakan pembe domuz kafalarını, bu pisliği, sefaleti ve buna rağmen karşımda yükselen görkemli şehri anlatsam ne derdin bana? Belki de anlattım. Ama hiç duymadın sesimi. Şimdi gücüm kalmadı artık. Kimselere kendimi anlatmaya mecalim yok. Kendimi anlatmayı da unuttum çoktan. Hep nehri anlatıyorum. Nehir her şeyin yanıtını koynuna alıp dondu. Çözüldüğü gün ben de kurtulacağım bu gördüğümden. Ama o zamana dek kimse ilişmesin bana. Altımdan akıp giden hayatı unutayım.